Ayrım 16, Gazap, Wilbur Smith, sayfa 142. Bira küpleri boşalınca Sangane Dini Zulu onların önünde durarak hoş geldiniz dedi ve kısa bir konuşma yaptı. Sonra iki taraf bir araya gelerek tepeye tırmandılar. Zulular Ovambo ve Ixoza kabilelerinin savaşçılarıyla yan yana koşuyorlardı. Moses Gama gün olup bunu görebileceğine asla inanmamıştı. Bunun bir başlangıç, iyi bir başlangıç olduğunu düşünüyordu. Sangane Dini Zulu 70'inde vardı ama savaşçıların başında koşuyordu. Adam onları alarak kendi kralına yani köyüne götürdü. Köy akarsuyun yukarısında kalan otluk yamaçtaydı. Sayısız karısının evleri bir halka şeklinde sıralanmıştı. Ortada da diğerlerinden çok büyük olan saç damlı bir bina vardı. Burası Zulu reisinin yani cennetin oğlunun eviydi. Yamaçta kabilenin en önemli binden fazla adamı ve hepsinin büyük karıları toplanmıştı. Çoğu buraya gelebilmek için günlerce yol almıştı. Her reis etrafında kendi adamlarıyla oturuyordu. Damadın grubu tepede belirince hepsi birden ayağa kalkarak bağırmaya ve sopalarla kalkanlarına vurmaya başladılar. Sangane Dini Zulu onları kralın girişine getirince konukların susmaları için ellerini kaldırdı. Düğün konukları yine otların üstüne yerleştiler. Yalnız kabile reisleri oymalı taburelere oturabiliyorlardı. Genç kızlar bira verirken Sangane Dini Zulu da düğün konuşmasını yaptı. Zuluların geçmişinden ve özellikle kendi kabilesi olan Dini Zulu'dan söz edip övündü. Atalarının savaşlardaki başarılarını sayıp döktü. Bu da pek uzun sürdü. Konuşmasının sonuna gelen Sangane Dini Zulu'nun sesi kısılmış, hırıltılı bir hal almıştı. Aranızda bir Zulu kızının başka kabileden biriyle evlenmesinin doğru olmadığını düşünenler var dedi. Onların fikirlerine saygı duyuyorum. Ben de kuşkulara kapıldım ve bu konuyu çok uzun süre düşündüm. Kızım annesinin kulübesinden ayrılarak altın yerine Goldie'ye gitmek için izin istediğinde de aynı kuşkulara kapılmıştım. Kızım Barak Van Hattaki hastanede çalışmak istiyordu. Şimdi onun yaptığının uygun ve doğru olduğuna inanıyorum. O yaşlı bir adamın gururlanabileceği bir kız, o geleceğin kadını. Yaşıtlarının gözlerindeki kuşkuyu gördüyse de kararlılıkla devam etti. Kocası olacak adam bir Zulu değil ama o da geleceğin erkeği. Çoğunuz onun adını biliyorsunuz. Güçlü ve etkileyici bir erkek. Kızımı ona vermekle doğru olanı yaptığıma inanıyorum. Bu kızım için de kabilem için de yararlı olacak. Yaşlı adam taburesine oturunca kimseden ses çıkmadı. Grubunun başında çömelmiş olan damadı kuşkuyla süzüyorlardı. Moses Gama ayağa kalkıp hepsine tepeden bakabileceği bir tümseyin üstüne çıktı. Ey Zulu'lular, sizi selamlıyorum. Derin, etkileyici sesi etrafta yankılandı. Davetliler onun Zulu dilinde konuştuğunu anlayarak şaşkınlıkla mırıldandılar. Ben buraya en güzel kızlarınızdan birini almaya geldim. Ama evlenme bedelinin bir bölümü olarak size bir düş ve bir vaat getirdim. Oradakiler anlayamayarak bakarlarken Moses hayallerini anlatmaya başladı. 300 yıldır kendilerini ezen beyazlarını başlarından atmak için kabileler birleşebilirdi. Yaşlılar rahatsız olarak başlarını salladılar. Bazıları yüksek sesle omurdandı. Bu önemli konuğa bir hakaret sayılırdı. Bu adam eski törelerden vazgeçmelerini, eski usulleri unutmalarını söylüyor ve yerine de bilinmeyen, sınanmamış, denenmemiş bir şey öneriyordu. Ne var ki gençler bu kanıda değildi. Onlar Moses'i dinlerlerken kanları kaynamaya başlamıştı. İçlerinden biri ise daha da büyük ilgiyle dinliyordu. Joseph Dini Zulu henüz 14'üne gelmemişti ama damarlarındaki büyük çaka kanı hızla dolaşıyor, bu sözler kalbinin heyecanla çarpmasına neden oluyordu. Çünkü Moses Gama Afrika'yı bir siyahın yöneteceğini söylüyordu. Joseph Dini Zulu gibi pek çoğu için artık dünya bir daha eskisi gibi olamayacaktı. Victoria Dini Zulu annesinin evinde Kürtlerin üstünde oturuyordu. Zulu gelinleri de özgü töresel kılığı giymişti. Boncuklu eteği annesi ve kız kardeşleri işlemişti. Yalnız o diğer Zulu gelinlerinden biraz farklıydı. Blue çağında Anglikan kilisesinde vaftiz edildiği için göğüsleri kapalıydı. Parlak renkli çizgili ipekten bir bluz giymişti. Oturduğu yerden Moses Gama'nın konuşmasını dinliyordu. O sözlerini bitirince bağıran, el çırpan olmadı. Zulu erkekleri bundan rahatsız olmuşlardı. Victoria o tatsız havayı bu loş kulübede bile hissediyordu. Annesi gitme zamanı geldi diye fısıldayarak onu elinden tutup kaldırdı. Tanrı'yla git. Annesi de Hristiyan'dı. Kızını bu dinle o tanıştırmıştı. O adama iyi bir eş ol. Kız dışarıya göz kamaştıran güneşe çıktı. Davetliler bu anı bekliyorlardı. Onun çok güzel olduğunu görerek boğalar gibi bağırıp kalkanlarına vurdular. Babası gelip onu selamladı ve kralın girişindeki abanoz tabureye götürdü. Artık Simeza töreni başlayabilirdi. Simeza gözlerin kapatılmasıydı. Victoria gözleri sıkıca kapalı otururken klanların temsilcileri teker teker gelerek armağanlarını onun önüne bıraktılar. Armağanlar sunulduktan sonra kız gözlerini açarak yüksek sesle bu cömertlik için teşekkür etti. Armağan olarak küpler, battaniyeler, süsler, eşsiz boncuk işleri ve zarflarla para getirilmişti. Onun arkasında duran ihtiyar Sangane her armağanın değerini ustalıkla hesaplamış, memnun kaldığı için gülüyordu. Daha sonra oğlu Joseph'e ziyafet yemeğini getirmesini işaret etti. Kesilmesi için 12 sığır ayırtarak armağan verenlerden çok daha cömert davranmıştı. Ama kendisi büyük bir adamdı. Soylu bir klanın reisiydi. Seçilmiş savaşçılar gelerek hayvanları kestiler. Bir süre sonra kan kokusunun yerine ateşlerin üstünde kızaran etlerin kokusu aldı. Sangane işaret verince Moses Gama kalkıp kralın girişine geldi. Victoria onu ayakta karşıladı. Karşılıklı durduklarında yine bir sessizlik oldu. Konuklar bu çifte hayran kalmışlardı. Damat çok uzun boylu ve güçlü, gelin de genç ve güzeldi. Victoria bekaretinin simgesi olan ucu boncuklarını belinden çıkarıp Moses'in önünde diz çöktü. İki avucunda tuttuğu boncukları ona uzattı. Adam kızı ve armağanını kabul edince davetliler haykırdılar. Bu iş de halledilmişti. Moses Gama onun kocası ve efendisiydi artık. Ziyafet başlayabilirdi. Kocaman kırmızı et parçaları ateşlerin üstüne konuyor ve daha kızarmadan kapışılıyordu. Bira küpleri de elden ele geçmekteydi. Genç kızlar durmadan başlarında bira küpleriyle geliyorlardı. Birden bir gürültü koptu. Başlarında tüyler olan bir grup savaşçı, kral girişinde oturan Victoria'ya doğru geldi. Bunlar kızın ağabeyleri, kardeşleri, üvey kardeşleri ve kuzenleriydi. Joseph Dini Zulu da aralarındaydı. Törelere uyarak kardeşlerini alıp götürmek isteyen yabancıdan kurtarmaya gelmişlerdi. Buffalolar da onları bekliyordu zaten. Başlarında Hendrick'in de bulunduğu elleri sopalı savaşçılar bu kaçırmaya engel olmak için koştular. Törene madeni silah getirilmesi bu yüzden yasaklanmıştı zaten. Çünkü önce bir oyun gibi başlayan savaş kısa süre içinde ciddileşti. Zulular püskürtülene kadar kanlar aktı ve kemikler kırıldı. Kanları durdurmak için yaraların üstüne toprak basıldı. Zafer kazananlar da yenilenler de iyice susamışlardı. Kızlara bira getirmeleri için bağırdılar. Gürültü kesileni pek az olmuştu ama bu kez de yamaçtan arabaların homurtusu duyuldu. Büyük arabalar ağır ağır yaklaşıp kralın girişinde durdu. Öndeki otomobilde kırmızı, yüzü iyice kırışmış, uzun boylu beyaz bir kadın vardı. Geniş kenarlı eski tip şapkasının altında kır bukleleri gözüküyordu. Moses "O da kim?" diye sordu. Victoria bağırdı. "Lady Anna Courtney, buradan ayrılıp dünyayı tanımam için bana cesaret veren odur." Sonra sevinçle fırlayıp arabaya koştu. Lady Anna ağır ağır inip kızı kucakladı. "Demek yine bizimle kalmaya geldin yavrum. Victoria güldü. Uzun süre kalmayacağım. Lady Anna ona sevgiyle baktı. Bu çocuk bir ara konakta onun hizmetçileri arasında yer almıştı. Kadın onun zekasını ve güzelliğini fark ederek hizmetçiliğin ona göre olmadığı kanısına varmıştı. ''Seni buradan götürecek olan erkek nerede?'' Victoria onun elini tuttu. ''Önce babamı selamlamalısınız, sonra sizi kocamla tanıştırırım.'' Kalabalık ikinci arabadan inen çifti hevesle sevinçle karşılamıştı. Uzun boylu şık adamda askerlere özgü bir hava vardı. Güneşten yüzü iyice bronzlaşmıştı. Halinden, bakışlarından açık havada yaşamaya alışık olduğu belliydi. Hemen hemen kendisi kadar boylu olan karısının koluna girdi. Kadın saçlarındaki aklara karşın yine de olağanüstü güzeldi. Sangane dini Zulu da onları karşılamaya geldi. ''Seni görüyorum Jamela.'' Dayanamayarak mutlu mutlu güldüğü için o gururlu hali kalmadı. Albay Mark Anders da ona Zulu dilinde karşılık verdi. ''Seni görüyorum ihtiyar.'' İhtiyar sözcüğü saygı belirtiyordu. ''Dilerim bütün sığırlarında, eşlerinde semiz ve sağlıklı olsun.'' Sangane General Sean Courtney'in kızı olan Storm Anders'a döndü. ''Seni görüyorum Enkosikozi. Kralıma onur verdin.'' İki aile arasındaki bağlar çok güçlüydü. Bir yüzyıl geriye giden bu bağlar belki bin kez sınanmıştı. ''Ah Sangane, senin için de Victoria için de çok seviniyorum.'' Storm kocasının yanından ayrılarak gidip Zulu kızını kucakladı. ''Sana mutluluk ve sayısız sağlıklı oğul dilerim.'' ''Victoria, size çok şey borçluyum Nikosikazi.'' diye mırıldandı. ''Borcumu asla ödeyemeyeceğim.'' Storm yalandan kaşlarını çattı. ''Bunu hiç deneme. Bana bugün evlenen kendi kızımmış gibi geliyor.'' ''Beni kocanla tanıştır Vicky.'' Moses Gama yaklaşınca Storm Zulu dilinde konuştu ama adam ciddi bir tavırla İngilizce cevap verdi. ''Nasılsınız Bayan Anders? Victoria sizden ve ailenizden çok söz etti.'' Sonra Mark Anders'a dönerek sağ elini uzattı. ''Nasılsınız albay?'' Adamın elini sıkmadan önce durakladığını görünce de dudaklarında hafif bir gülüş belirdi. Bir siyahla beyazın böyle el sıkışması pek görülen bir şey değildi. Moses Zulu dilini kusursuz konuşan ve bu kabilenin insanlarını pek severmiş gibi davranan adamı da tanımıştı. Albay Mark Anders hala eski çağlarda yaşayan bir adamdı. Kraliçe Victoria zamanından kalmıştı sanki. İki Dünya Savaşı'na da katılmıştı. Şimdi Chaka Kapısı Ulusal Parkı'nın yöneticisiydi. Bu bölgeyi çalışması ve inadı sayesinde avcılardan, kazanç düşkünlerinden korumuş ve Afrika'nın en ünlü hayvan cennetlerinden biri haline getirmişti. Afrika'nın vahşi hayvanlarını çok seviyor, onları koruyor, bakıyordu. Siyah kabilelere karşı da hayvanlara duyduğu sevginin biraz daha azını besler gibiydi. Özellikle Zulu'lara aynı baba sevgisi gösteriyor ve bunu yaparken de bir lütufta bulunurmuş gibi davranıyordu. Bu durumda bu adam Moses Gama'nın büyük bir düşmanı oluyordu. Birbirinin gözlerine bakarken ikisi de bu gerçeği anladılar. Mark Anders Zulu dilinde ''Aslanın kükremesini uzaktan duymuştum.'' dedi. ''Şimdi o hayvanla yüz yüze geldim.'' Moses inatla İngilizce konuşmayı sürdürdü. ''Ben de sizin sesinizi duydum albay.'' Mark Anders da Zulu dilinde direniyordu. ''Victoria nazik bir çocuktur. Kendisine haşin usullerinizi öğretmeyeceğinizi umarız.'' Moses İngilizce cevap verdi. ''Kendisi itaatli bir eş olacaktır. Kendisine söyleyeceklerimi yapacağından eminim.'' Storm bu konuşmayı dinlerken iki adamın arasındaki düşmanlığı da sezmişti. Ustalıkla araya girdi. ''Hazırsan tören için Tönis Kral'a gideceğiz Moses.'' Victoria ve annesi töresel kabile düğününden başka Hristiyan nikahı isteyerek ısrar etmişlerdi. Sangane ve konuklarının çoğu atalarına tapan kimselerdi. Onlar kralda kaldılar. Gelin, damat ve birkaç kişi iki arabaya bindiler. Tönis Kral, Courtney ailesinin ve dolayısıyla Lady Anna Courtney'in eviydi. Ladybrook tepelerinin dibine kadar uzanıyordu bu verimli yemyeşil topraklar. Gelenler nikah için kılıklarını değiştirmek üzere büyük eve girdiler. Lady Anna ve diğerleri de bahçede kurulan çadırda bekleyen rahibi görmeye gittiler. Yarım saat sonra koyu renk şık elbiseler giymiş damat ve tanıkları bahçeye çıktılar. Birkaç saat önce Gia'yı oynayan, kürklerini tüylerini havalandıran Victoria'nın ağabeysi avukat şimdi pek şıktı. Gelini beklerken Courtney ailesiyle tatlı tatlı konuşuyordu. Victoria'nın annesi Lady Anna'nın eski kaftanlarından birini giymişti. İki kadının boyu bosu birbirine benzediği için bu kılık ona uymuştu. Daha şimdiden gitmiş büyük çadırdaki uzun masaya konulan yiyeceklerin tadına bakıyordu. Albay Anders ve Anglikan rahibi gruptan biraz uzaktaydılar. Aynı kuşaktan olan iki adam bu olaylardan hiç de hoşlanmamışlardı. Storm nikah için rahibi razı etmeyi bütün gücünü kullanarak başarmıştı. Adam nikah kilisede kıyılacak olursa beyaz cemaatin alınacağını söyleyerek başka bir yerde olması koşuluyla kabul etmişti. Mark Anders eskiden herkes haddini bilirken çok daha rahattık diye söylendi. Kimse kalkıp kendinden üstün olanları taklit etmezdi. Rahip de ona hak vererek başını salladı. Boşuna dert aramanın anlamı yok. Victoria geniş verandaya çıktığı için adam birden sustu. Gelinliğin seçiminde kıza Storm Anders yardımcı olmuştu. Beyaz saten gelinliğin uzun duvağı küçük kırmızı güllerle Victoria'nın başına tutturulmuştu. Beyazlar içinde pek güzeldi kız. Mutluluğu da parlayan yüzünden okunuyordu. Mark Anders bile o an etkilenerek hoşnutsuzluğunu unuttu. Piyanonun başında oturan Lady Anna düğün marşına başladı. Victoria'nın ailesi kızın babasının köyünde zifaf gecesi için şahane yeni bir kulübe yapmıştı. Diğerleri gibi bu da arı kovanı biçimindeydi. Kulübedeki her eşya yepyeniydi. Victoria şimdi kulübenin ortasındaki ateşin başında yalnızdı. Kocası için ilk yemeği pişirirken bir taraftan da dışarıdaki konukların geceyi yaran gürültülü kahkahalarını dinliyordu. Ak darı birası hafif bir içkiydi aslında ama kadınlar yüzlerce galon içki hazırlamışlardı. Konuklar da sabahın erken saatlerinden beri içiyorlardı. Victoria damadın grubunun kulübeye yaklaştığını işitti. Artık şarkılar söyleniyor, damada yüksek sesle anlamlı öğütler veriliyordu. Sonra Moses Gama eğilerek kapıdan içeri girdi, doğruldu. Şimdi Victoria'nın tepesinden bakıyordu. Başı neredeyse kubbemsi tavana değecekti. Arkadaşlarının dışarıda yankılanan sesleri uzaklaşarak hafifledi. Victoria hala yerde dizüstü duruyordu. Vücudunu arkaya doğru vererek Moses Gama'ya baktı. Kız artık sonunda batılı kılığını çıkarmış, bakirelere özgü kısa boncuklu etekliği son defa giymişti. Ateşin yumuşak kızıl ışığında çıplak gövdesi antika kehribarlar gibi parlıyordu. Moses Gama çok güzelsin dedi. Gerçekten de Victoria Nguni kadınlığının bir simgesi gibiydi. Adam kıza yaklaşarak onu ellerinden tuttu ve ayağa kaldırdı. Victoria boğuk sesle ''Senin için yemek hazırladım.'' diye mırıldandı. ''Daha sonra yemek için zamanımız olacak.'' Moses Gama Victoria'yı üst üste yığılmış olan postlara doğru getirdi. Kızın eteğinin deri şeridini çözdü. Victoria itaatle bekliyordu. Sonra kızı kollarını alarak onu yumuşak kürklerin üzerine yatırdı. Çocukların birbirlerine dokunmaları, okşamaları kabile törelerine göre hoş görülürdü. Ama bu oyunlar Victoria'yı kocasının gücüne ve ustalığına hazırlamamıştı. O olağanüstülüğüne, Moses Gama Victoria'nın ruhunu bile etkiledi. Bu yüzden genç kadın gece daha sonra kocasına sıkıca sarılarak ''Artık eşinden başka esirinim de'' diye fısıldadı. ''Ölünceye kadar da öyle kalacağım.'' Ama şafak zamanı Victoria'nın mutluluğuna gölge düştü. Çünkü Moses Gama bir geceyi daha birlikte geçireceğiz dedi. Johannesburg'a giderken ondan sonra senden ayrılmam gerekiyor. Victoria'nın ay gibi yüzündeki ifade değişmedi ama genç kadın ağlamaya başladı. Sonra da ne kadar sürecek bu diye sordu. Adam cevap verdi. İşim bitinceye kadar. Sonra yüzündeki ifade yumuşadı, karısının yanağını okşadı. ''Öyle olması gerektiğini biliyorsun. Seni uyardım. Yalnız benimle değil, savaşımızla da evleniyorsun.'' dedim. Victoria boğuk bir fısıltıyla, "Evet," dedi. "Beni uyardın ama o sırada yanımdan ayrılmanın bana ne büyük bir acı vereceğini bilmiyordum."
16. ayrımın sonu. Sayfa 150.